Ayrım 10, sayfa 156. Bayezid Bey sırtını tepeye dayamış Germiyan konağının avlusunda bekliyordu. Konuklarının kente girdiği haberi ulaşmıştı. Neredeyse konağın avlusunda belirirler. Gidip yolda karşılamadığına pişman oldu. Gözlerini konağının oymalarında, bahçenin düzenli çiçeklerinde dolandırdı. Sıkıntıyla kameriyelerden birine geçip oturdu. Hemen bir tas şerbet koşturdu cariyelerden biri. Gözlerini yarı aralayarak daldı. O anda avlu kapısından sesler geldi. Dönüp baktığında konukları belirmişti girişte. Kalktı, ağır ağır merdiven başına yöneldi. O ilk basamağa ulaşırken konuklar atlarının dizginlerini çekmişlerdi. Yetişen seyislerin ellerine bıraktılar hayvanları. İlkin Ertuğrul'la kucaklaştı Bayezid. "Konuklarımızı bırakmayıp seninle bile onurlandırdığın için bizi mutlu kılarsın karındaşımız." Sonra Musa Çelebi'ye sarıldı özlemini gidermek istercesine. Çelebi karındaşımız, biz görmeyeli daha bir aydınlık bakar olmuş. Belli ki Bedrettin Molla'mızın yanında bulunan aydınlanmakta bir iyice. Bedrettin sevecenlikle baktı Musa'ya. Asıl aydınlığının birazını bize aktardığından olduğunca görünmemektedir size. Bayezid Bedrettin'in çok ince bir biçimde kendi potunu düzeltivermesinden irkildi. Tüm kısırlarını bağışlatmak isteyen bir sofu teslimiyetiyle kollarını açtı. Bizi bağışlamış olmanızdan öyle mutlandık ki, ne yalan söyleyelim, nameyi yazarken içimiz titriyordu. Onca zaman Bursa'da birlikte bulunduk, bir gelip bilginizden aydınlanma olanağını bulamamıştık. Şimdi diyorduk, bizi çiğner geçer Bedrettin Molla'mız ve yaşamımız boyunca unutulmayacak bir acı saplanır yüreğimize. Müeyyet sıçradı olduğu yerde, Mahmut dinginliğini almıştı. Böyle durdu mu karşısındakine bir şey diyecektir. Ve dahi diyeceği olumsuz olacaktır. Kuşkuyla bakındı. Bedrettin aldırışsız belirtiverdi içindekini. Biz umardık ki kamunun başına geçenler savaşmayı bildikleri ölçüde bilginin de ardına düşerler. Ve sanırdık ki bilgi savaştan daha yararlıdır. Üstelik beyliğe adaylığını koyanlar savaştıracak çok adam bulurlar. Ne var ki buna yeterli bilgileri olmak gerekir. O yüzden kırıldık. Ve uğramadan geçmeyi kurardık. Ama öğrendik ki Musa Çelebi karındaşımızın çok iyi arkadaşısınız. Hatırını hoş etmeyi diledik. Bedrettin çekincesiz dizeleyince azarını irkildi Bayezid. Yüzünün kızardığı, yumuk gözünün durmaksızın kaydığı sezilmekte. Ertuğrul, Musa ve Müeyyet korkulu bir sessizliğin ikirciklenmesindeler. Bayezid solunda güldü. Demek sizinle buluşmak onurunu Musa karındaşımıza ve dahi Ertuğrul yoldaşımıza borçluyuz. Öyleyse izin verin, katınızda ikisine de teşekkür edeyim. Büyük bir gevşeme ve sinirli gülüşmeler geldi ardından. Bedrettin olup biteni hiç sezinlememiş gibi sürdürdü sözünü. Karındaşlarımızın hoşnut olması bizi daha bir hoşnut kılar. Daha çok konuşmadı Bayezid, yol gösterdi, ardına düştüler. Konağın geniş divanhanesinde kuş tüyü minderler dizelenmiş, tümü birden bağdaş kurup oturdular. Bayezid açtı sözü. Sizin için derler ki bin yoksulu bin kusurundan bağışlar da bir beyi yarım kusurundan bağışlamaz. Haklıymışlar. Kendi davranışımızla öğrendik bunu. Ama bey de insandır, kusur işler. Neden bağışlamazsınız onu? Bağışlayan tanrıdır bey. Bizim haddimiz değil kimseyi yargılamak da, bağışlamak da. Biz gördüğümüzce kusurları dile getiririz ve iyi biliriz ki yoksul bin kez de hata yapsa bu kendisine ilişkindir. Oysa bey hata yaptı mı kamu zarar görür. Bu yüzden onların hataları beyliklerinin büyüklüğüyle orantılıdır. Yoksulun ki kendi varıyla. Bayezid düşünceye daldı. Bir yanlış kararın kaç kişiyi yitirdiğini savaşlardan bilir o. Beylik yükümünü aldığı anda kişinin nasıl bir sorumluluğun altına gireceğini ilk kez sezinlemiş gibi irkildi. İyi ama bey de insandır dedim az önce. Elbet insandır. Kendine ilişkin zararlardan kimsenin haberi bile olmaz. Bizim eleştirdiğimiz kamuya ilişkin hatalardır. Ve yine iyi biliriz ki beyin kusurunu örtmek dostluk değil düşmanlıktır. Çünkü yoksulun kusurundan kimse yararlanamaz. Beyin kusurundansa düşman yararlanır. Ne denli insan olursa olsun bey egemenliğini bilgiyle kurar, bilimle yürütürse kusur azalır. Ama genellikle bu egemeni sıkar. Kendisinin de insan olduğunu, insancıl zevklerin tümünü tatmak istediğini düşünür. Bunu uyguladığında beylik gider o kişiden. Hele uyarılara da kulak asmıyorsa, düşünce açısından yönettiklerinden biri düzeyine iner. Düşününüz ki yöneteni, temsilcisi sıradan biri olan beylik, sıradan bir beyliktir. Devlet değildir. Diyeceksiniz ki bu arada insanlık ne oluyor? Ve sıradan insanlar devlet yönetirse sarsılmayacak temeller nasıl atılmalıdır? O zaman yine deriz ki biz her kulun bey gibi düşünmesi, kişilik sahibi olması, karar vermesi ve uygulamasını sağlayacak olan da bilgidir. Egemeni bulunduğunuz insanları bu düzeye getirirseniz o zaman sizin de insanca davranma hakkınız olur. Yoksa sorumluluğunuzu unutur, sürüyü çobansız bırakmış, sürüden biri haline gelmiş olursunuz. Bayezid söylenenleri soluksuz dinliyordu. Azar vardı sözlerinin içinde. Apaçık, çekincesiz, her şeyi yüzüne söylüyordu insanın. Kendisi gibi çok sinirli biri bile hiç gocunmadan dinliyor. Neden? Güzel söylediği için mi? Sanmıyor. Söylediğine inandığı gerçekten yüzyıllardır birikmiş, insan beyninin en ince üretimi olan bilgiyi tam içermiş olduğundan. Emir Buhari'nin tümüne, hatta babasına bile, ya gidin ya çağırlayın, yararlanırsınız söyleşisinden dediği ölçüde var. Boş geçen Bursa günlerine yandı, kim bilir daha neler öğrenirdi. Cariyeler ibrikleyen koşturunca uyandı Bayezid. Kusura bakmayın, size öylesine özlem duymaktaydık ki gelir gelmez söze tuttuk, yorduk. Hele bir temizlenin, bir karnımızı doyuralım. Umarız daha nice günler konuşmaklığı ve bilginizden yararlanmaklığı bağışlarsınız bize. Bedrettin duru duru baktı. Biz mümkün olduğunca erken gitmek isteriz. Daha edineceğimiz bilgi, göreceğimiz bilginler vardır. İzninizle bir an önce gidip tez zamanda dönmeyi kurarız. Bayezid çok tutamayacağını anlamıştı, ses çıkarmadı. Burada bulundukları günlerden alabildiğine yararlanmak için söz verdi kendi kendine. Yarın Ertuğrul Bey ve bilgin konukları adına düzenlediği av şölenlerinden vazgeçmek gerekiyordu. Hemen buyruğunu iletti, oturdu onlarla birlik. Sofra getirildiğinde yeni bir soru hazırlıyordu kafasında. Germiyan Camii'nin imamı yetişti, daha sofra kurulmadan saygıyla sokuldu.
Gel hoca buyur, konuklarımızı tanıyorsun değil mi?
Tanımayan var mı beyim? Ben dilekte bulunmaya geldim yüce kişiliğinizden. Kütahya ahalisi daha şimdiden doldurmuştur, şükürler olsun camimizi. İki bilginimizden öğüt istemektedirler. İzninizle bunu haberleyeyim diye seyirttim.
İzni kendilerinden alınız.
Bayezid'in deminden beri değişen davranışı karşısında şaşkına dönüyor iki eski arkadaşı. Birbirlerine bakıyorlar sevinçle. Ve Bedreddin'e olan saygıları bir kat daha artıyor. Her an sinirlenip yıkıl demesini bekledikleri için mi ne, onların şaşkınlığı imamınkini geçiyor böyle yanıt verince. Bedrettin arkadaşlarının neden değişip durduklarını anlamamış gibi başını sallıyor. Madem ahali bizimle söyleşi kurmak diler, boynumuz kıldan incedir. İmam bir kısa an içinde korkusundan herkesin titrediği Bayezid Bey'i bu hale getiriveren insana şaştı. Kendisinin eli göbeğinde dikilip kalmasından daha bir rahatsız oldu, bakındı yöresine. Bayezid atıldı. Buyurun. Hemen diz çöktü sofranın kıyısına. Konuklarla birlikte uzattı elini. Gece geniş divanhanenin yumuşak minderlerinde bağdaş kurup oturmuşlardı. Devlet Hatun kalın perdelerle ayrılmış kafesli bölmenin ardında nefessiz konuşmaları dinliyor. Türkçe bilen cariyeleri çevresinde toplamış. Hanımlarının yüzündeki hayranlıktan pay almışlar gibi kıpırtısız diz çökmüşler. İçeride söyleşi koyulaşmış. Bedrettin bırakıyor, Musa alıyor. Musa'nın ağzından daha bir rahatlayarak Bayezid kapıyor sözü. Zaman avuçlarının içinde yoğrulan bir hamur gibi. Musa Çelebi karındaşımız Söğüt'te Bilecik'te oyalandığınızı, eskilerle konuştuğunuzu söyledi. Umarım size yararlı olmuştur. Çok yararlı oldu. Kişi bilincinin ve direncinin bir obadan nasıl bir devlete yöneldiğini gördük. Gözlerimizin önünde dünle bugünü karşılaştırarak durmaksızın boyatan bir fidanın gelişmesini seyreyler gibi. Dedeniz Ertuğrul Gazi'nin, Osman ve Orhan Gazi'lerin yaptığı işin görkemi daha bir belirdi düşüncemizde. Sancak beylerinin gücünü hangi kaynaktan sürdürdüklerini anladık bir iyice ve korktuk. Bir an sessizlik kapladı her yanı. Sanki herkes Bedreddin'in dokunu vermesiyle geriye dönmüş bir gelişimi izler gibiydi.
Korktunuz mu?
Evet korktuk, çünkü gördük ki bu gelişme kan ve can yitirerek meydana gelmiştir. Bu ağacın tohumu kanla sulanmış, tenle gübrelenmiştir. En kısa zamanda sağlam bir örgütlenmeye ulaşmak bir zorunluluktur. Ve ağacın başına çıkanlar bu zorunluluktan saparsa dökülecek kan döküleni kat kat aşacaktır. Dün bir obaydı belki Kayı. Topu tümü 300-400 bilemediniz bin insan. Bugün öyle değil. Yüz binler egemenliği altında. Ve o ilk başlangıçtaki insanlardan çoğu bir bilinmez toprağın altında. Bu ağaca gübrelik etmektedirler. Dedeniz Osman Gazi zamanından kalanlar belirli. Bir bakışta sayı verir kişi onları. Ama yeniler çıkmakta. Durmaksızın gelişmekte bir dev gibi. Korktuk ve kendi kendimize sevindik aynı zamanda.
Sevinmek mi?
Evet, sevindik. Ve dedik ki, Bedrettin, sevinmekte haklısın. Sen durmaksızın büyüyen bu devde sorumluluk almıyorsun. Henüz hiçbir sorumluluğun yok. Belki aday da değilsin. Ama bir sarsılırsa kaç bin kişi birden yiter? Bunca insanın hesabını nasıl verirsin sen? Sevin ki böyle hesaplardan uzaksın. Belki sen yükünü yükleyip döndüğünde devin gereksinimi bile kalmayacak. Sorumluluk açısından kalmayacak. Belki de daha bir artacak gereksinimi. En iyisini, en ilerisini seçmek zorundasın bilginin. Ve hiç sakınmadan sunmalısın bunu kamuya. Yoksa...
Yeni bir ürperti belirdi bedenlerinde. Sesinin tonunda mı, bakışının duruluğunda mı bilinmez bir çekicilik var Bedrettin'de. Her kelimesini yaşatıyor insan belleğinde. Canlanıp büyüyor, genişleyip yerleşiyor bir iyice. Bayezid bile ürkünç bir şey görmüşçesine kıpırdandı. Bedrettin sesini yankılattırarak sürdürdü. Yoksa yıkıntının altında kalmak, geleceğe bunun hesabını verememek durumundasın. Binler, milyonlarca insan. Özgürlüğün tadını yudumluyor, eşitliğin kıvancına ortak oluyor. Bunları yitirdi mi tümü köle durumuna indirgenir. O zaman tarihin akışı durur. Vay ki bu sorumluluğu omuzlarına alana, çok güçlü olmak gerek. Biz değiliz.
Bir zorunluluksa yükümlenmek?
Sorusundan belliydi ki ikirciklenmişti Bayezid. Musa Ertuğrul'a baktı. Ertuğrul tam yerinden yakaladı gibilerden göz kırptı. Musa'ya, Bedrettin yanıtladı soruyu.
İşte asıl ondan korktuk. Bir kişi böylesine hazırlıksız yükümlendi mi bu sorumluluğu, hem egemenliği kısa sürer, hem egemen olduğu insanların bu kardeşlik ortamı.
Ne yapardınız siz olsanız?
Hemen bilginleri toplardık. Salt kazasker Emir Buhari değil, ün yapmış kendi dalında uzmanlığını kabul ettirmiş tüm bilginleri toplar, danışma kurulu meydana getirirdik. Her uygulamanın hesabını verir, yeni uygulamalar için onlardan öneri alırdık. En önemlisi adaletin bir sağlamca durup eşitliği ve kardeşliği bozmasını engellerdik. O zaman belki kişi olarak sorumluluğumuzdan kurtulurduk biraz.
Bayezid börkünün üstündeki ince sarığı titreten bir baş eğmeyle düşünceye daldı. Sessizlik alabildiğine yoğunlaştı odanın içinde. Devlet Hatun kulağını kafese yapıştırdı arkadan. Nefeslerini duyuyorum diye geçirdi içinden.
Ertuğrul, kalsa beyliğin yönetimini sakıncasız ellerine bırakırım. Ama benimki bir sancak. Murad Bey'in yerinde olsam Yağdı'ya bana göndermezdim bunu diye düşünüyordu.
Müeyyed birkaç kez öfkeleneceğini sanmışken Bayezid'in yumuşadığını görmenin rahatlığıyla yarı kapamış gözlerini. Bedrettin korkusuzluğuyla savaş erlerini çoktan geçti. İstediği bir şey olmadığından bu. Olsa yağcılık yapardı o da düşüncesinin gevşekliğinde.
Musa Bayezid'in düşünceye varmasından kıvançlı.
Gökbilim konusunda nasıl rahat konuşuyorsam ben, din ve dünya işlerine ilişkin bilimlerde de Bedrettin öyle rahat. Gittikçe keskinleştiğini sezinliyorum. Gittikçe olgunlaştığından kuşkum yok. Korkusuzluğu buradan geliyor. Biliyor ki şu yeryüzünde korkulacak kimse ve güç yoktur. Bu bilincin etkisiyle direniyor insanların karşısında. Doğruyu söylediğini kabul ettiriyor herkese. Büyük güç bu. Bedrettin'in elinde olunca bu güç yapmayacağı yoktur. Bayezid bile küçümsenmeyi nasıl kabullendi?
Bayezid söylenenleri içine sindirmişçesine başını kaldırdı.
İyi ama o zaman yetkinin paylaşılması gibi bir durum doğmaz mı?
Yetkisizin sorumluluğu olmaz beyim. Elbette sorumluluk oranında yetki de paylaşılmalıdır. Yoksa yetkisiz sorumluluk kişinin kuklalaşması demektir. Hiçbir bilgin bu durumu kabullenemez. Hiçbir insan bilinçliyse boyun eğmez böyle bir tutuma. Bakınız, Tanrı ve kul durumunda da söz konusudur bu. Tanrı yasalarını göndermiş, ilk uyarı görevini yapmıştır. Ondan öte kulun uyup uymaması kendi yetkisindedir. Uymazsa sorumludur. Yönetim de aynı dengeyi gerektirir. Kişiyi sorumlu kılmak için bilgi ve yetkili duruma getirmek gerekir. Bir başka örnek daha vereyim. Sizin de bileceğiniz gibi Çıngız bugüne değin yeryüzüne gelmiş hünkârların en büyüğüdür. Bir ömür boyunda 30-40 kişilik obadan yeryüzünü kaplayan, yıkıp deviren, imparatorlukları gümbür gümbür töperleyiveren bir devlet kurmuştur.
bu devletin temelleri salt sorumluluk üstüne dayanmaktadır. Salt kan ve canla yoğrulmaktadır harcı. Ve demektedir ki, benim okuduğumca Çıngız, kesinlikle buyruk verilmedikçe kentleri, hisarları yağmadan vazgeçmek, insanların tümünün kesilmesinden iyilikseverlik duygularıyla kaçınmak yasaktır. İnsanlar hayvan sürüleri gibidirler ve ancak şiddetten anlarlar. Kim ki buyruğuma aykırı davranır, o derhal giderilir. Şimdi bir bakınız geriye doğru. Çıngız'ın kinini anlamak belki mümkün olur. Han soyundan geldiğinden yaşamının büyük çoğunluğunu tutsak olarak geçiriyor. Boynuna köpeklerinki gibi dikenli tasma, kollarına ağır demirler takıyorlar. Gençliğinin en güzel günlerini okumak, öğrenmek ve yaşamakla geçireceğine, kin duygularını ve beden çevikliğini geliştirmekle yitiriyor. Bu adam zincirlerini kırdığı gün kendisine yapılanların hesabını sormakta ama dönemin egemeninden sormakta haklı olabilir. Değildir ya, kin ateşinin sönmesi için gereklidir diyelim. Tüm insanlardan iğrenmesi ve onları salt güçle yönetmeye kalkması için bir neden değildir. Özellikle egemen olunca değişmesi, yumuşaması gerekirdi. Bilgiye önem vermesi bir zorunluluktu. Yapmadı bunu. Bir tek şey biliyordu, şiddet. Ve kendisi öldüğü anda devleti öldü. Çünkü oğullarının gücü babalarından daha şiddetli davranmaya yetmiyordu. Her türünü uygulamıştı Çıngız, onlara bir şey kalmıyordu. Hülagü, Babür biraz daha tutundular. Babür ayrı bir devletin kuruculuğunu yaptığından hala uzayıp gelmekte. Ama Hülagü babasının yöntemini uyguladığı için yok şimdi. Bu mudur yetkili olmak, bu mudur devlet kurmak ve bu mudur egemenliği yetkilinin? Eğer bilgiye önem verseydi Çıngız, bilgi şiddeti yasaklayacaktı. İnsanların yüceltilmesini sağlayacaktı. Birliği, kardeşliği önerecekti. Ve Çıngız'ın devleti sürüp gelecekti, ilerleyip genişleyerek. Osman Gazi alplerinin Urum elinde yaptıklarını Çıngız'ın alpleri yapacaklardı. Görülmüş değildir ki bir devlet kişi yaşamıyla kayıtlı olsun. İki cihangir vardır ki salt yıkıntıyla yürüdükleri için devletleri kendileriyle birlikte çökmüştür. Biri dediğim gibi Çıngız, öteki de İskender. Bayezid gözlerini ışılatarak baktı Bedrettin'e. Söylediklerinin içinde bir küçük tutarsızlık yoktu. Yine de düşüncesini belirtti. Biz ikisini de büyük cihangirler olarak biliriz. Oysa bu anlattığınıza göre siz suçluyorsunuz onları. Bedrettin gözlerinin tüm duruluğunu gözlerine dikti Bayezid'in. Anlatmak istediklerinin sonucunu toparlar gibi yavaş yavaş yükseltti sesini. Kişiliklerine saygı duymak bir borçtur. Cihangir olmak kolay değil. Ama bilgi toplumsal olayları değerlendirirken asıl sonuçlarına bakar. Bu sonuçları doğuran nedenler de çok önemlidir. Sonuçlar ölçüsünde önemlidir, yatsınmaz. Bir bakalım şimdi, İskender'in Makedonya'dan Hindistan'a varıncaya yürümesinden ne kalmıştır geriye? Yanmış, yıkılmış ülkeler, yok edilmiş on binlerce insan. Çıngız'ın tüm Asya'ya yayılmasından ne kalmıştır? Göz, yaşı, kan, kellelerden yapılmış piramitler ve yakılmış, yıkılmış kentler. Egemen yapıcı olmak zorundadır, yapıcıysa kalır. Yıkıcılık daha örgütlü, daha geniş bir haramilikten başka bir şey değildir. O yüzden de suçludurlar. İnsanlığa karşı, tarihe karşı, geleceğe karşı. Onlar bunu bilmiyorlardı ki. İşte sözün burasında konuşmamızın başlangıcına geldik. Egemenin en büyük suçu bilgisizliğidir. Çünkü yoksulun bilgiyi edinecek olanakları yoktur. Ama egemen bu olanakların en yücelerine sahiptir. Kişisel duygularını doyurmak yerine kişiliğini egemenliğinin yaşamasına adarsa bilgiyle zaman kazanır. Kinden, öfkeden acı verme, kötü duygularından arınır. Sağlamca atar düzeninin temellerini. Yoksa sorumlu bulunduğu insanlara acı vermiş olmanın gümbürtüsüyle yıkılıp yiter. Yiter ya, kendini bağışlatamaz. Yittiğinde bir başınadır. Yitirdikleri ise binler, yüz binler, milyonlar. Bunların çığlığını bir düşününüz. Nasıl dev bir yas meydana geleceğini anlarsınız. Bir seyrime gelip çakıldı Bayezid'in yüzüne. Geçmişin acılarını çeker gibi bakıyordu Bedrettin'in yüzüne. Ürpermesi arttı giderek, derin bir nefes alarak korkusunu bastırdı. Yeniden gülmeye başladı yüzü. Çok korkunç bir tablo çiziyorsunuz. Biz çizmiyoruz, çizilmişlerin üstündeki perdeyi aralıyoruz sadece. Evet, haklısınız. İnsanlığın geçirdiği acıları söylüyorsunuz. Hunharlığın sonunda herkese yitirttiğini anlatıyorsunuz. Geldiğinize, bunları söylediğinize çok sevinmeliyiz. Ama o ölçüde pişmanız zaman yitirdiğimizden. Bursa'da hücrenize gelmeli, söyleyişlerinizin tadına varıp her konuda sizden bilgi edinmeliydik. Bağışlayın, akledemedik.
Dedik size Bayezid Bey, yargılamak da bağışlamak da Tanrı'nın işi. Biz aktarmacıyız ve amacımız doğru aktarmaktır. Eğer bunu başarabildikse kendimizi kutlarız. Başardınız, hem de uykularımızı kaçıracak ölçüde. Dileriz ki geziniz kısa sürer. Osmanoğullarının sizden öğreneceği çok şey var. Döner dönmez bizi yoksun kılmayın. Egemen ölçüsünde bilginin de sorumluluğu vardır. Belki İskender ve Çıngız'ın en büyük yoksunluğu sizin gibi bilginleri bulunmamasıydı. Kendilerini bir uyaran olmadığından yanılgıya düştüler. Daha doğrusu uyaranları dinlemediklerinden demeliyiz. Çünkü İskender'in öğretmeni bunca yüzyıl sonra bile bilginlerin ilk öğretmen dedikleri Aristo'dur. O İskender'e ne öğrettiyse İskender tersini yapmıştır bizim bildiğimiz.
Ne yazık.
Belki de değil. Tarih gelecektekilere ders vermek istemiştir. Yeni bir susku salonun tavanına asılı kaldı. Müeyyed çoktan yerinde kaygılarak uykuya dalmıştı. Musa ve Ertuğrul uyanıklarını sürdürüyorlar. Beyazıt hafif doğruldu. Doyum olmuyor söyleşinize, yorgunluğunuzu bile unutturuyorsunuz bize. Ev sahipliğimizi tam yapamıyoruz, dinlenmenizi sağlayamıyoruz. Sabahleyin uzunca bir yoldan geldiniz, öğleyin halkın dileğini yerine getirdiniz. Gece yarıyı geçti, bizi uyarmaya, aydınlatmaya devam ediyorsunuz. Oysa dinlenmeniz gerek. Bize izin, yarın kaldığımız yerden sürdürürüz, sakınmazsanız. Sakınmak görevimizi bağışlanmaz ölçüde aksatmak demektir. Sağ olun, iyi geceler. Kalktı, kapıya yöneldi, kapı kendiliğinden açıldı. Bayezid çıktıktan sonra bir gölge gibi kapıdan sağılan çavuşbaşı yerlerinin hazır olduğunu, yandaki dairelerin kendileri için ayrıldığını bildirdi. Cariyeler ellerinde ibrikler, leğenlerle koşuştular. Ertuğrul gözlerinin parıltısında tüm hayranlıkları toplamışçasına bakıyordu. Bedrettin'in kalkmasını bekledi. Ellerini sezinlemeden göbeğinin üstünde birleştirerek yol verdi. Siz buyurun. Ardından Musa yürüdü. Ertuğrul öyle duruyordu. Çavuşbaşının yol göstermesiyle odalarına gidecekleri koridora girince fısıldadı Musa'nın kulağına. Bayezid'i hamur gibi yoğurdu. Bu başka, bambaşka. Getirdiği tanıklar çok güçlüydü. Bir hayranlığı bir fiskede yıkmak kolay değil. Bey oğullarına hep cihangirler anlatılır. Nasıl yüceldikleri, nasıl dünyaya egemen oldukları ayrıntılarıyla sunulur. Ama bu yönden bakılmamıştır hiç. Doğrusu şaştım ben de. Şimdi düşünüyorum, değerlendirmesi çok haklı. Devlet Hatun usullacık çekildi kafesin önden. Cariyeler kıpırtılarıyla izlediler onu. Geniş yumuşak yatağının başına vardı. Soyunup bekledi Bayezid'i. Kocası kapıdan girdiğinde sarhoş gibiydi. Yatağın üstüne oturdu. Bize öğretilenler hep yanlışmış hatunumuz. Anlatılanları bir bir yıktı konuğumuz, şaşırdık. Bilginin öğretenden söyleyene nasıl değiştiğini görmenin şaşkınlığı bu. Öteki anlatım eylemimize uygun olduğu için bize daha doğru geliyordu. Ama şimdi düşünmekteyiz ki doğrusu budur. Dinledim efendim, öğrendim.
Dinlediniz demek, ne iyi etmişsiniz.
Dilerdim ki döndüğünde sağlamca tutalım eteğinden ve dahi bırakmayıp çocuklarımızın eğitimini bilgili ellerine teslim edelim. Bayezid derin derin baktı karısının ablak, yer yer alazlanmış beyaz yüzüne. Asıl biz dilerdik ki hiç bırakmayıp kendimize eğitelim. Sonra kalktı soyundu. Karısının açtığı yorganın içine kaydı. Başını ellerinin altına alıp tavanın yıldızlarında gezdirdi gözlerini. Devlet Hatun'un da yattığını, kendisi gibi tavana dalıp az önceki konuşmayı bir kez daha aklının derinliklerinde aktarıp dönderdiğini sezinlemedi. Sabahın alacalığı bir tül gibi yellenince öyle kaldılar. Sonra ağırlaşan göz kapakları yeğenileşen bedenleriyle kendilerini uykunun kaygısızlığına bıraktılar.